Esir Şehrin Mahpusu, Kemal Tahir.
Ayrım 44.
Meliha Hanım'ın şurasında burasında taze emik morartıları görüyorum. Benden mi diye hatırlamaya çalışıyorum. Aklım dağınık olduğundan bulup çıkaramıyorum. Birinci de sordum, senin canavarlığın şekerim unuttun mu diye gülüverdi. Eskiden olsa ortada böyle şeyler yokken pirelenirdim de dünyayı başlarına dar ederdim. Adam eti yemedikçe kudurganlığım basılmazdı. Meğerse kokain morfin erkekliğimizi vurmuş. Bizi iğdiş edip araba beygirine çevirmiş. Gün günden erimekteyim. Çoktandır ellerime bir titreme sardı. Bizim oralarda elleri titreyen erkeği adamdan saymazlar. Niçin efendim? Çünkü silaha güç yetiremez, attığını vuramaz. Ellerimiz titriyor, dizlerimiz bizi taşımaz olmuş. Bel kemiğime bir sızı yapıştı. 10 saat deliksiz uyusam bitik uyanıyorum. Kokain adama güç verir derler. Yalan. Verse de ilk zamanlar verir. Sonra hep artıracaksınız. Hem de çekimlerin arasını sıklaştıracaksınız. Baktım gidiş kötü. Bir gün oturdum. Bu işin sonu nereye varacak oğlum Mehdi Bey diye düşündüm. Bu işin çıkarı kalmadı. Kendini öldür de kurtul, temizi bul dedim. Mehdi Bey titreyen elleriyle bir cigara daha yaktı. Altın kaplama çakmağına bir zaman daldı. Kamil Bey'in yüreğini acımayla ilişiği olmayan bir sıkıntı kaplamıştı. 16 Mart gecesi belki bunlar kokain içmekteydiler. Mehdi Bey'in kendi başıma oturup düşündüm dediği gün belki de binlerce insan 2. İnönü Savaşı'nda düşmanla silahsız, cephanesiz boğuşuyordu. Hey gidi günler hey! Bu çakmağı beraber ısmarlamıştık. Bakın üstünde M harfleri var. Meliha ile Mehdi'nin ilk harfleri. Benim armağanım olsun dediydi. Parasını vermeye kalktıydı da verdirmediydim. Biraz sustu. Kendimi neden öldürmedim de Meliha Hanım'ı öldürdüm, bilin bakalım. Benden sonra Lazlar Meliha Hanım'ı %100 öldürürlerdi de ondan. Benden sonra Meliha Hanım'ı sağ bırakmazlardı. Canı tezberi çıkmasın da bir vakit debelensin diye hem de karnından vururlardı. Karnına kurşun yiyenleri hiç gördün mü? Hayır, kötüdür. Karnına kurşun yiyen adamın suratı tersine döner. Karnına kurşun yiyen adam adamlıktan çıkar. Böğüre böğüre toprakları yırtar. Böğürtüsü 5 millik yerden duyulur. Kendimi öldürmeyi göze aldıktan sonra düşlerimde Meliha Hanım'ı karnından kurşunlanmış debeleniyor görmeye başladım. Bir haftanın sonunda baktım olmayacak. Önce onu, arkadan kendimi dedim. Düşündükçe buna aklım yattı. Bir sabah uyandım, Meliha Hanım uyuyor. Tabancayı yastığın altından aldım, kılıfından çıkardım. Bir zaman evirdim çevirdim, namlunun menevişi zehir gibi ışıladı. Güven tetiğini açtım, Meliha Hanım yayın sesiyle uyandı. Tabancayı görünce, ne o, beni mi vuracaktın şekerim diye güldü. Az kalsın, evet diyecektim, dişlerimi sıktım. Gerinmeye başladı, gerinmesi uzadı, gözleri durduğu yerde süzüldü, solukları ağzına sığmaz oldu. Vur ya dedi, yaşayıp da ne olacak dedi. Ama vurursan kurşunları karnının altına sık, e mi? Dedi, iyice altına, hepsini sıkmazsan adam değilsin dedi. Ben de güldüm, olur Meliha Hanım dedim. Meliha Hanım'ın elimde öleceğine o sabah, o dakika %100 aklım yattı. Önce ferahladım ki ormandan çıkıp açık denizi görmüşüm gibi. Sonra yüreğimi korku sardı. Öldü mü Meliha Hanım'la yaşamak yok diyorum. Çünkü ölümden sonrası karanlık. Ben onu bunu bilmem. Adam kısmı hiç farkına varmadan durduğu yerde deliriyor. Adam kısmı delirdiğini hiç fark etmiyor. Ben delirdim. Delirmesem tabancamı götürüp saklar mıydım? Belki elimden bir kaza çıkar diye tabancamı sakladım. Sakladığım yer Meliha Hanım'ın kitaplarının arkası. Sakladığım yeri bilmiyormuşum gibi rahatlayışıma da ne dersiniz? Bir zaman kısa kısa güldü. Silahı saklamanın rahatlığı 4 gün sürdü. Lazların gelip Meliha Hanım'ı vurabileceklerini hiç hesaplamamıştım. Gözümün önüne çekip vurmaya kalksalar önüne gerilmeyeceğim çünkü üstümde tabanca yok. Burası aklıma gelince hemen tabancayı belime taktım. 2 gün sonraydı. Bir arkadaşın Avrupa'dan geldiğini haberi aldım. Durumumu piyasada herkes duyduğu için tüccar arkadaşlar beni gördükçe işlerin kötü gittiğinden laf açar olmuşlardı. Uçan kuşa borçlanmıştım. Yahudi yazıcıma bile 425 lira borcum vardı. Bütün umudum Avrupa'dan gelecek tüccar arkadaştaydı. Vaktiyle senetsiz sepetsiz 10 bin 15 bin lira verdiğim bir arkadaş. İşleri de iyi. Evden 5 bin isterim diye çıkmıştım. Yazıhanesine yaklaştıkça güvenim sarsıldı besbelli. 13 bine indim, sonra 2 bine. Yazıhaneye girdim, hoşbeş ettik. Bakıyorum bunun da eski güleşliği kalmamış. Suratı bir hoş. İşlerin nasıl diye sormuyor. Ben ver şuradan 2 bin diyemiyorum. Eskiden olsa cigar ister gibi 10 bin isterdim. Daha ne var ne yok deyip dururken bana 1000 lira verir misin haftaya öderim dedim. Ne dersiniz? 2000 istemeyi gözüm kesmedi. Arkadaş duraladı. Eskiden olsa bu duralamaya kapıyı vurur çıkardım da bir daha merhaba demezdim. Şimdi yüzüne bakıyorum. Demek bizde onur monur kalmamış. Kalmadığı şuradan belli ki. Yok vallahi dedi. Ben yalvarmaya başladım. Sonunda 300 lira verdi. Aldım. Bir de sağ ol dedim. Çıktım. Çıktım ama işi o gün bitirmeyi de aklıma koydum. Eve bu niyetle geldim. Kapı biraz geç açıldı. Son zamanlarda güllü zil çalışlarıma eskisi gibi koşmuyordu. Gene surata sıktı. Nasılsın kız diye yanağını makasladım. Aman diye çekildi. 50 lira çıkardım. Kendine bir entarilik alırsın dedim. Şaştı, sırıttı. Sofrayı kur hemen dedim. Meliha Hanım akşamı bekleyelim dediyse de aldırmadım. İkindiden sonraya kadar içtik. Baktım saat 5. Haydi Boğaz'a gidiyoruz dedim. Karadağlı'nın oteline telefon ettim. Deniz üstündeki odalardan birine masa hazırlamalarını söyledim. Güllü verdiğim 50 lirayı söylemiş olmalı ki Meliha Hanım yolda 2 kere memleketten beklediğim paran geldi mi şekerim diye sordu. Duymazlığa vurdum. Mecidiye köyünü geçince nedense pirelendi. Ne bakıyorsun yüzüme öyle dedi. Korktuğunu sesinden anladım. 1,5-2 yıldan beri korktuğunu ilk defa görüyordum. Demek öleceği yüreğine doğdu. İnsan öleceğini sezinler de ne zaman olduğunu bilemez. İşin şakası kalmadığını ben de anladım. Meliha Hanım elden gitti dedim. Sen bunu bu sefer Maçka'ya sağa döndürmeyeceksin namussuz dedim. Kokain aldın mı diye sordu. Yüzüme sürgüne götürdüğümüz körpe karılar gibi bakıyordu. Kokain çok meraklanma dedim. Korkusu birden dağıldı. Oh sen çok yaşa Emi aslanım diye güldü. Şoföre sür ulan dedim. Gidiyoruz baş aşağı ama nereye gidiyoruz? Cehennemin dibine gidiyoruz. Meliha Hanım kokaini iyice kokladıktan sonra her yer karanlığı söylemeye başladı. Başı göğsümde baskın sarhoş kolunu sıkıyorum etini koparmacasına uf demiyor. Hacı Osman bayırında arabayı durdurup küçük su dökmeye indi. 2-3 adım açıldı, açılmadı. Aman fundalığa karışıp elimden kaçarsa diye hopladım. Arkasından yetiştim. Gelme utanırım diye duraladı. Yürü yavrum, utanmak da neymiş dedim. Eskiden de böyle inerdi de dönüşte kilosuz gezmeyi ben işte bundan seviyorum diye şakalaşırdı. Otele vardık. Odaya çıkınca her zamanki gibi entarisini gömleğini sıyırıp atmadı. Neden dedim? Üşüyorum dedi. Oysa yaz günü denizde şuncacık esinti yok. Aldırmadım. Şişeyi yaralamadan gün battı. Ay ışığı denizin yüzüne düştü. Arada bir hışır hışır takalar geçiyordu. Kokain istedi, verdim. Biraz daha istedi, verdim. Soyun bakalım Meliha Hanım dedim. Olmaz dedi. Soyun ulan kahpe dedim. Ben kahpeysem sen de kahpe avratlısın dedi. Canı dayak yemeyi çektiği zaman böyle derdi. Elimin tersiyle suratına vurdum. İyice ortalayamamışım, iskemleden yıkılmadı. Bir daha vurdum, tekerlendi. Vurdum biraz, entarisini gömleğini çektim, yırttım. Arka üstü yere serildi. Vur, vurmazsan adam değilsin diye yalvarıyor. Baktım, butları baştan başa morfin yarası. Ulan hani sen bir aydır morfini bıraktındı? Bunlar neyin nesi dedim. Seslenmedi. Bunları kiminle beraberken yaptın orospu diye bağırdım. Tabancayı görünce hiç korkmadı. Tersine keyfinden gözleri baygınlaşıverdi. Karnına sıktım. Elleriyle yüzünü kapayarak bir zaman iki büklüm kaldı. Neden sonra uykudan dürtülerek uyandırılmış gibi iki yanına şaşkın şaşkın baktı. Resmi cüzdanda yoktu değil mi? Nerede peki? Hemen kalktı, elini iç cebine attı. Yastığın altında mı unuttum? Yastığın altında olmalı. Kapıda durup fısıldadı. Biri görür mörür, ölü kısmının çıplak resmini şuna buna göstermek günahtır. Çok günahtır. Çıkıp gittiği zaman hücrede sürdüğü esansın kokusunu değil, sanki histerik bir kadının çürümeye yüz tutmuş ölüsünü bırakmıştı. Kamil Bey, karyolanın üstünde duran fotoğrafları dalgın dalgın çevirdi. Fotoğraflardaki kadınlardan üçü de Sabriye, Prenses Fahire, Kontes Borkinova. Belli belirsiz gülümsüyordu. Gülümsemelerinde kurnazlığın örttüğü korkutucu bir hainlik vardı. Rasputin'i Prens Yusupov'un pususuna düşürmek için Kontes Borkinova'yı yem olarak kullanmışlar. Kontes hem bu başarısıyla hem de Rasputin'in son sevgilisi olduğuyla övünüyormuş. Unutulmaz erkekti diyormuş. Bulunduğu odaya girdiğimiz zaman isteğe gömülürdünüz boğulasıya. Gözlerine baktıkça sahici bir yatma zevki aralıksız sürer giderdi. Şiltesi sanki kuş tüyüyle değil azgın erkeklikle doldurulmuştu. Vücudunuzun her milimetresinde bu sert azınlığı duyardınız diyormuş. Sabriye'nin biraz şımarık Fransızcasıyla fısıl fısıl anlattıklarını sanki yeniden duyuyordu. Prenses Fahire başka enişte bey. Prenses erkeklerden çok kadınlardan hoşlanıyor. Ya İngiliz teğmenliğinlisi mi diyeceksiniz? O da kız ayol. Kızdan farksız görseniz üniforma giymiş 15'inde kız sanırsınız. Tüy tüs yok. Göğsü mermer gibi. Gözleri baygın. Bu yaşa gelmiş ilk tanıdığı kadın Prenses Fahire hanımefendi. Prensese sorarsanız böyleleri kadın ruhunu sahici erkeklerden daha çok anlıyormuş. Sonra bu işte tribadisme'ye benzer bir şeyler varmış ki duyulan zevki birkaç kat artırıyormuş. Bugünlük size bu kadar işkence el verir enişte bey. Evimizden selamsız sabahsız kavuşmanızın cezası bugünlük bu kadar. Kamil Bey, bunlar benim neyimden utanıyorlar da kızımı getirmiyorlar diyerek Sabriye'nin fotoğrafta gülümseyen suratına vuracak gibi kocaman elini kaldırdı. Yahu neye daldın? Oku şu bildirileri. Dün zehirli gaz diye bir laf vardı da, bırak canım, öyle saçma şey olmaz. Saçma olduğunu ben de biliyorum ama, evet, işte Ankara'nın bildirisi. Anadolu Ajansı, 14 Temmuz 1921. Düşman köyleri yakarak saldırısını sürdürmektedir. Kuzey grubu Hasanpaşa'ya varmıştır. Gediz'den kalkan kuvvetleri de ilerlemektedir. Afyonkarahisar'ın doğusuna alınan birliklerimizin Artçıları düşmana ağır kayıplar veren savaşlarını sürdürüyorlar. Uşak dolaylarındaki düşman kolu Gediz'in kuzeyinde Akıntı Köprüsü Yongalı Gediz çizgisindedir. Tavşanlı'ya doğru yürüyen... Geç! Arif Bey gözleri yerde cigara yaktı. Evet, doğruymuş, bizimkiler Afyon'u bırakmışlar. Nuh Bey irkildi. Bırakmışlar mı? Sanmam. Hani öyle bir şey yazmıyor? Yazıyor. Afyon Karahisar'ın doğusuna alınan kuvvetlerimiz diyor. Bundan böyle doğusuna lafını duydun mu? Orasını bıraktığımızı anlayacaksın.
Ayrım sonu.